Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 12. ayrım. Peki, hani şu bizim Shakespeare'in kız kardeşi Judith'in ya da Fuzuli'nin bacısı Firuze'nin kadınlık yükümlülükleri olmasa, mesela bekar olsalar, kapanmış olsalar evlerine, evlenmeyi de reddetseler, bütün taliplerini de geri çevirseler, acaba şair ya da yazar olarak yaşama şansları artar mıydı? Muhtemelen evet. Boş yere değil, İngiliz edebiyatının tartışılmaz divası Jane Austen'ın evlenmeyi reddetmiş olması müzmin bekarlığı. Bir kere aşık oldu Jane Austen, sevdi ve sevildi. Ama sınıfsal ayrımların belirleyici olduğu bir dönemde ve kültürde sevdiği erkekle evlenemedi. Köşesine ve yazısına çekildi. Nice sonra hayli zengin ve muteber bir adamdan evlenme teklifi aldı, kabul etti. Evlenecek, yuva kuracak, peş peşe çocuklar doğuracak, evinin hanımı olacaktı. Bunları kafasında kurarak yattı o gece. Kendini evli bir kadın olarak düşledi. Sabah uyandığında ilk iş haber yolladı o zengin adama. Evlenmekten vazgeçmişti. Ne gördü o gece rüyasında Jane Austen? Ne gördü de sabaha evlenmekten vazgeçmiş olarak kalktı? Annelik ile yazarlık arasında bir seçim yaptı. Dünya edebiyat tarihi, yazarlık yapabilmek için benzer seçimler yapıp evlenmeyi büsbütün reddeden ya da erkek kılığına giren veya erkek takma ismiyle yazan kadınlarla doludur. Tabii bir de yeteneği ve azmi olduğu halde sırf kadın olarak dünyaya geldiği için mumu çabucak sönen ya da hiç alev alamayanlarla. Sorulması gereken soru, niçin çok sayıda kadın şair ya da yazar çıkmadı geçmişte sorusu değil. Esas soru, nasıl oldu da o bir avuç kadın şair ve kadın yazar bu şartlara rağmen gene de çıkabildi olmalı. Kaçak yolcu. İstanbul-New York seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı 1 Eylül sabahı beni de alarak kalkıyor Atatürk Havaalanı'ndan. Uçak tam kapasite dolu. Öğrenciler, iş adamları, akademisyenler, çifte vatandaşlığı olanlar, göçmenlik başvurusunda bulunacaklar, balayına çıkanlar ve sırf New York'u görebilmek için yollara koyulanlar hep bir arada. Türklerin ve Amerikalıların yanı sıra İstanbul üzerinden aktarma yapan Pakistanlılar, Hintliler, Kırgızlar, Ruslar, Araplar da var uçakta. Yemek servisinden sonra bir ara kalkıp tuvalete gitmek için arkalara yürüyorum daracık koridor boyunca. Tuvaletlerden biri dolu, biri boş görünüyor. Boş olanın kapısını itip içeri girmemle irkilmem bir oluyor. İçeride lavabonun üzerinde sıvı sabun şişesinin kenarında bir parmak kadın var. Tam pardon deyip çıkacakken atılıyor. Yok yok, lütfen kal. Tanımadın mı? Dikkatlice bakıyorum karşımdaki yabancıya. İçimden sesler korosunun diğer fertlerine benziyor. O da diğer parmak kadınlar gibi 10-12 santim boyunda olmalı ama kilosu diğerlerinden fazla. En az 500 gram vardır herhalde. Saçları da daha koyu. Bu ışıkta kızıl kestaneye çalıyor. Yüzü neredeyse makyajsız. Sadece gözlerine belli belirsiz bir kalem çekilmiş. Belki de biraz rimel var uzun kirpiklerinde. O kadar. 30'larında gösteriyor. Sen de kimsin? Tanımadın mı? Diyor gene. Yabancı değilim. Tepeden tırnağa süzüyorum parmak kadını. Koyu mavi bir elbise var üzerinde, diz altına uzanan. Ayaklarında düz siyah ayakkabılar. Dalgalı saçlarını mütevazı bir saç bandıyla geriye toplamış. Yanaklarının dolgunluğu fazla kilolarını ele veriyor. Ama tombulluğuyla barışık sanki. Sürekli kalori hesabı yapan pratik akıl hanıma benzemiyor. Sakin, utangaç gülümsüyor. Hiç böyle gülümserken kulaklarına kadar kızaran birini görmemiştim. Mutlu olmaktan utanıyor sanki. Sevecen bir yüzü var. İyi birine benziyor. Ben senim. İç seslerden biriyim, diyor. uzun bir duraksamanın ardından. "Seni daha evvel hiç görmedim. Yeni mi geldin?" diyorum merakla. Acı acı gülüyor. "Çok eskiden beri senin içindeyim ama sen beni hiç görmek istemedin," diyor sitemle. "Bunca zaman benim bulunduğum tarafa bakmadın bile." Haklı olabilir mi? Kafam karışıyor. Nihayet adını sormayı akıl ediyorum. "Adım Anaç Sütlaç Hanım," diyor gene kızararak. Bir kahkaha atıyorum. Duyduğum en komik isim bu. Yüzü asılıyor hemen. Bozuluyor. "Kusura bakma," diyorum. "Bir an boş bulundum. Ama tuhaf bir ismin varmış." "Niye?" "Hırs Nefs Hanım'ın ya da Sinik Entel Hanım'ın isimleri daha mı az tuhaf sanki?" diyor. "Onların isimlerine gülmüyorsun ama. Haksız mıyım?" "Haklı. Bir şey demiyorum. İsmim böyle. Çünkü ben son derece anaç bir insanım. Evcimen biriyim. Evine, yuvasına bağlı. Etrafı temizleyip süslemeyi, balkona bambu, rüzgar çanları asmayı, mutfağa fırfırlı perdeler seçmeyi, saksıda renk renk begonya yetiştirmeyi, yazdan kışa turşu dizmeyi, pasta börek pişirmeyi, evime çeki düzen vermeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor tüm bunlar. Halıdan mürekkep lekesi nasıl çıkarılır? Eteğine zeytinyağı damlarsa ne yapmalı? Kireç tutmuş demlik nasıl temizlenir? Tüm bu püf noktaları bilirim. Tatlılar pişiririm sık sık. Bilhassa fırında sütlaç. Tarçın, nar, gül suyu karışımı serperim üstüne. Parmaklarını yersin. O kadar leziz olur. İşte buralardan geliyor ismim. Sayfa 130'da Anaç Sütlaç Hanım'ın bir karikatürü bulunuyor. Şaşkın kala kalıyorum. Kim bu kadın? Bir yanlışlık olmalı. Böyle birinin benimle uzaktan yakından ilgisi olamaz. Yumurta kırmak bile gelmez benim elimden. Ne ki börek yapmak ya da çiçek yetiştirmek. Sıkılır mutfakta. Bunalırım ev işlerinden, kaçarım. Acaba bu kadıncağız beni başkasıyla mı karıştırıyor? Böyle bir iç sesim yok benim. Olamaz da. Ne düşündüğümü anlamış gibi atılıyor Anaç Sütlaç Hanım. Beni tanımıyorsun. Çünkü bunca zaman ağzımı açıp da bir çift laf etmeme dahi izin vermedin. Ta seneler evvel kişiliğinin deposuna kaldırdın beni. Sonra da unuttun gitti orada. Tozlandım, yaşlandım. Sen beni unuttun ama diğer iç sesler pekala biliyorlar varlığımı. Onlar da ağız birliği edip sana benim hakkımda bir şey söylemediler. Atıldığım yerde senelerdir beni hatırlamanı bekledim boş yere. Suçluluk hissediyorum birden. Peki ama içimden sesler korosunun üyeleri bana niye haber vermediler? Hadi malum cadalozlar bir şey demedi. Peki Can Derviş Hanım niye bana hiç bahsetmedi acaba Anaç yanımdan? Ben de her genç kadın gibi evlenmek, kat kat gelinlik giymek, tek taşla alyans takmak, evlatlarımı büyütmek. Süpermarketlerin indirim reyonlarında dolaşmak istiyorum. Ama sen bu tür arzuları o kadar aşağılayıp öteledin ki bir kez olsun dile getiremedim. Sır gibi sakladım içimde. Utandım. Hep utandım. Çünkü sen benden utanıyordun. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Aynı anda uçak hafifçe sallanıyor. Dışarıda servise çıkmaya hazırlanan hosteslerin sesleri duyuluyor. Sıradan bir hayat beni cezbetmez diyen Anais Nin geliyor nedense aklıma. Erotik yazılarını yayınlayacak yayıncı bulamayınca bir matbaa makinesi alarak kendi hikayelerini basan, sırf bu yüzden yazı stilini değiştiren ve cümlelerini kısaltan, ele avuca sığmayan, kendisi gibi eleştirel bir kadın yazarın ev hanımlığı filan yapamayacağına sonuna kadar inanan Anais Nin. Düzensiz bir hayatı ve aynı anda birden fazla erkekle ilişkisi oldu hep. Eşi bütün ilişkilerini bildi ve bu duruma göz yumdu. Yaşadığımız hayatın ne denli geniş ya da dar olduğu bizim taşıdığımız cesarete bağlı derdi. Peki ama hayatın genişliğini neden hep evin dışında arıyoruz? Arıyorum. Neden monis ve evcimen olunca hayatın dar, dışa dönük ve kaotik olunca da hayatın geniş olduğunu sanıyorum hep. Gerçekten öyle mi? Anais Nin geldi birden aklıma diye mırıldanıyorum. Haliyle Anais Nin'i tanımıyor anaç sütle canım. Hiç duymamış bile ismini. Anlatıyorum biraz. Ah diyor ellerini açarak. Böyle uçuk kaçık kadın yazarların hayatları hakkında kafa yordukça, hem kadın hem yazar hem de normal olunamayacağına dair bir kanı geliştirdin. Ama bu doğru değil. Normal, hatta gayet sıradan bir insan olabilirsin. O da bir erdemdir. Normal olmaktan korkmamalısın. Ama sinik entel hanım der ki, ne çekiyorsak normallerden çekiyoruz. Der ki, faşizm kötülerin değil, normallerin eseridir. Sürüye ayak uyduran, verilen her emri sorgusuz sualsiz yerine getiren sıradan insanların her türlü totaliterliğe açık olduklarını söyler. Boş versen sinik entel hanıma. Dinleme artık o vıdvıdıcıları. Senelerdir kafanın etini yediler. Normal bir kadın olmanın, herkese benzemenin, sıradan basit şeyler yapmanın hazzını küçümseme. Ben sana bunları vaat ediyorum. Seninle her hafta semt pazarına gideriz. Satıcılarla çatır çatır pazarlık eder, domates, biber seçeriz. İndirimdeki mağazaları dolaşır, kokulu mumlar alırız. Öyle güzelleri var ki vallahi, vanilya, tarçın, bergamot esanslı mumlar. Aynı renkten çiçeklerle süsleriz mumlukların etrafına. Pek şık olur. Böyle sofralar donatırız. Sonra çocuk doğururuz beraber. Alışveriş yaparız bebek mağazalarında. Seversin. İnan bana. O kadar çok seversin ki bir daha o hoyrat entelektüel dünyaya dönmek bile istemezsin. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kapıda bir tıkırtı duyuyoruz aynı anda. Usulca aralayıp bakıyorum. Tuvaletin önünde bir kuyruk oluşmuş meğer. Kuyruğun hemen başında da hırs nefs hanım duruyor. İçeridekinin ben olduğumu bilmeden bekliyor sırasını. Bir ayağını rap rap yere vurduğuna bakılırsa sıkışmış olmalı. Anında gölgeleniyor anaç sütlaç hanımın yüzü. Paniğe kapılıyor. Aman sakın beni verme onlara. Parçalarlar valla. Bu uçakta olduğumu bilmiyorlar. Parçalarlar, haklı. Hırs nefs hanım hırslarıyla, sinik entel hanım karamsarlığıyla, pratik akıl hanım kuralcılığıyla, hep beraber parçalarlar anaç sütlaç hanımı. Baş edemez onlarla. Korumalıyım onu. Merak etme, seni onlara vermem, diyorum elini tutarak. Parmakları ne pratik akıl hanımınkiler gibi manikürlü, bakımlı, ne hırs nefs hanımınkiler gibi bol yüzüklü, ne de sinik entel hanımınkiler gibi tırnakları yenmiş, etleri koparılmış vaziyette. Yumuşacık, pembe beyaz, tombul elleri. Bilmediğim türden bir şefkat hissediyorum ona karşı. İnsanın anaç yanına annelik etme ihtiyacı hissetmesi ne tuhaf. Peki ama Amerika'ya nasıl gireceksin? 11 Eylül'den sonra çok sıkılaştı kontroller biliyorsun. Vizen filan var mı? Vizem de var, pasaportum da diyor. Bunlar dert değil. Amerikalılar benim gibi anaç kadınlara karşı ön yargılı değiller ki. Terörist tanımları içine benim gibiler girmiyor. Gülümsüyorum. Doğrusu ben de pek El-Kaide mensubuna benzetemiyorum bu elma yanaklı kadını. Beni kaygılandıran dış dünya değil. Esas mesele bizzat senin içindeki diğer tipler. Sen beni onlardan sakın yeter, diyor gözlerini gözlerime dikerek. Söz ver bana. İçindeki diğer seslerin beni ezmesine izin vermeyeceğine dair söz bekliyorum senden. Yutkunuyorum. Öyle kala kalıyorum. Ben hala ne diyeceğimi düşünürken uçak türbülansa giriyor. Üst üste 5-6 kez şiddetli bir biçimde sallanıyoruz. Pilotun anonsu geliyor hemen ardından. Yerlerimize dönmemizi, kemerlerimizi bağlamamızı söylüyor tok sesiyle. 10 saniye sonra kapıyı azıcık aralayıp bakıyorum dışarı. Kuyruk dağılmış. Hırs nefs hanım da koltuğuna dönmüş. Tamam diyorum anaç sütlaç hanıma. Çıkabilirsin. Teşekkür ederim beni kolladığın için, diyor. yarı sevecen, yarı tedirgin. Ama henüz söz vermedin bana. O an öyle güçlü bir istek duyuyorum ki, anaç sütlaç hanımın yüzünü güldürmek, yüreğini rahatlatmak için. Bile bile bu sözü veremeyeceğimi, versem de tutamayacağımı dayanamıyorum. Söz veriyorum, diyorum. İçimdeki diğer seslerin seni ezmesine ya da susturmasına izin vermeyeceğim. Kocaman bir tebessüm yayılıyor yüzüne. Tam kapıdan çıkacakken yeniden tutuyorum elini. Aklıma bir şey takılıyor. Söylesene, senin gibi başka iç sesler var mı? Henüz tanışmadığım. Gözleri ışıldıyor. Var ya, olmaz mı? Benim gibi henüz ortaya çıkma fırsatı bulmamış başkaları da mevcut sende. Bir tek ben miyim sanıyorsun? İyi de niye saklanıyorlar? Saklanmıyorlar. Ortalıktalar aslında. Ama sen bir türlü görmüyorsun onları. Görmüyorsun. Çünkü bakmıyorsun onlardan yana. Senelerdir pratik akıl hanım, sinik entel hanım, hırs nefs hanım ve can derviş hanıma verdin tüm dikkatini. Bu malum dörtlüden başkasını görmüyor gözün. Böyle dedikten sonra süzülüyor dışarı. Tek başıma kalıyorum o daracık tuvalette. Merak ediyorum, kimler bu henüz tanışmadığım iç sesler? Nasıl tipler acaba? Buruk bir kabulleniş geliyor ardından. Anlıyorum ki kendimi pek az tanıyorum aslında. Senelerdir hep aynı yöne, aynı biçimde baka baka görmeyi ertelediğim, ötelediğim kendim. İçimde henüz tanımadığım, varlıklarını dahi bilmediğim daha kaç kişi, kaç iç ses var acaba? Yerime dönüyorum ve uçak New York havaalanına ininceye kadar hep bunları düşünüyorum. Bir ziyafet sofrası. Simone de Beauvoir doğumundan 100 sene sonra bugün bile dünya kadın hareketinin tarihinde en derin ve en uzun soluklu iz bırakan isimlerin başında geliyor. Yazar, akademisyen, düşünür. Aktivist, filozof, kadın. Kadın doğulmaz, olunur diye yazmıştı bir zamanlar. Basit ama bir o kadar katmanlı bir iddiayı tartışmaya açarak. Ona göre kadınlar daha çocukluklarından itibaren bebek doğurmak üzere yetiştiriliyorlardı. Bir anlamda kız çocuklarına bu dünyaya gelme sebeplerinin anne olmak olduğu öğretiliyordu. Soyun yeniden üretimi için yaratılmıştı kadınlar. Anne olmaktı her kız çocuğunun yazgısı. Peki yürümesi gereken yolun bu olduğunu öğrenen bir kız çocuğu bu çizginin dışına çıkabilir miydi kolay kolay? Kendisi baskıcı, koyu Katolik bir anne tarafından yetiştirilen Simone de Beauvoir, herkesin bir muhteşem annelik söylemidir tutturmasını eleştiren yazılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Hem de 1940'larda, yani henüz kimsenin bunları kolay kolay sorgulayamadığı bir dönemde. Yüzyıl ortasında Fransa'da entelektüel çevrelerde, popüler kültürde annelik ve veya kadınlığın tatsız dönemlerinden bahsetmeye yanaşmıyordu. Menopoz üzerine yazılamıyordu mesela. Ya da munis eş, titiz ev hanımı, fedakar anne olmanın zamanla getirdiği sıkıntı, yılgınlık ve bunalımlardan bahsedilmiyordu. Simone de Beauvoir alışıldık ön kabulleri bir kenara itti. Kadınların çocuk doğurmayı tercih etmek zorunda bırakıldıklarını işledi konuşmalarında ve yazılarında. Tercihe zorlanıyordu kadınlar. Cinsiyet eşitsizliğini içselleştirenleri, hele hele maçoluğu meziyet zannedenleri kıyasıya eleştirmekten geri durmadı. Ne hikmetse erkeklerin en vasatı, en sıradanı bile kendini bir kadın karşısında yarı tanrı zannediyor, derdi. Dili sivri, kalemi sivri ve yüreği de sivriydi. Orta sınıfın büyük çoğunluğunun benden nefret ediyor olmasını son derece normal karşılıyorum. Başka türlü olsaydı zaten kendimden şüphe ederdim, diyecek kadar. Hayat arkadaşı, ruh ikizi Jean-Paul Sartre'ın etkisi büyüktü üzerinde. Ama kadın ve cinsellikle ilgili konulara gelince kendi bağımsız, karşıt sesini hep korudu. Gene de aynı Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre ile Raymond Aron'un entelektüel sohbetlerinden dışlanacaktı günlerden bir gün. Onlara göre beyni daha yavaş çalıştığı için. 12. ayrımın sonu, sayfa 140. Devamı 13. ayrımdadır.